Ayrım 9. Yetişin Gençler. Selçuk Şirin. Sayfa 96. Duyguları tanıma becerisi nedir? Duyguları tanıma becerisi, literatürde öz farkındalık, yani self-awareness dediğimiz, kişinin kendi iç dünyasını tanımasını ifade ediyor. Duyguları tanımak için önce onları fark etmek, ardından fark ettiğimize bir isim koymak, sonra da o ismi anlamlandırmak gerekiyor. Duyguları fark etmek. İnsan her duyguyu fark etmez. Bazen sevinirsiniz ama bunun bilincine varmanız zaman alır. Bazen korkarsınız ama bunun farkında olmazsınız. Bazen bir duygulanımın varlığını sezersiniz ama o sezdiğiniz şeyin bir duygu olduğunun ayırdına varamazsınız. İnsan fark etmeyince bilmiyor. Hissettiğiniz bir duygunun varlığını fark etmek duyguları tanımanın ilk adımı. Fark edilmeyen adlandırılamıyor çünkü. Bu nasıl oluyor derseniz en çok görülen durumu söyleyeyim. Genelde duyguları tanıma becerisi zayıf olan kişiler duygulanımları somatik, yani fiziki olarak vücutta bir bölgede yaşanan bir semptom olarak tarif ederler. Bu kişiler kendilerini iyi ya da kötü hissettiğinde bu hissiyatı duygu olarak değil, vücudunun bir bölgesindeki bir hareket ya da kıpırdanma olarak fark ederler. İki örnekle açıklayalım. Bir genç ilk kez tutkuyla başka bir insana bakar, bir şey hisseder. Bunu bir duygulanım olarak değil, vücudun bir bölgesinde karıncalanma ya da bir anlık yanılsama olarak fark eder, üzerinde durmaz. Başka bir örnek verelim. Sınav vardır, kaygılanırsınız ama bunu karın ağrısı olarak hisseder ve sınavla bir bağı olduğunu sezmezsiniz. Bu ve benzer durumlarda kendisinin farkında olan, duygularını fark eden birey yaşadığı şeyin bir duygulanım olduğunu bilir. Bu ilk adım olmazsa yaşananlar bilinçaltında toplanır ve oradan ancak patlamalarla çıkar. Duyguları adlandırmak. Duyguları tanıma becerisinin ikinci adımı varlığı fark edilen duyguların adını koymaktır. Bir olay oluyor ve bu olayın ardından bir deneyim yaşıyorsunuz. Bu deneyimin bir duygulanım olduğundan kuşkunuz yok. Bir şey hissettiniz ama hissettiğiniz bu duygu nedir? Nasıl tarif etmeli o hissiyatı? Ancak bir ad verebilirseniz bunu hem kendinize hem de başkalarına ifade edebilirsiniz. Ya hissettiğiniz duygulanımın ne olduğunu bilmiyorsanız? Öyle şey olur mu demeyin. Bu durum aslında gençlerin ergenlik dönemi boyunca en sık yaşadıkları sorunlardan biri. Çünkü çocukluk döneminde kazanılan temel duyguları fark etme ve adlandırma becerisi, ergenlik döneminin karmaşık duygu dünyasını anlamak için yeterli değil. Okul öncesi dönemden itibaren temel duygular dediğimiz neşe, sevgi, korku ve nefret gibi kavramları öğrenen çocuklar elbette ergenlik dönemine girdiklerinde biraz daha rahat bir şekilde daha karmaşık duyguları yaşayıp ifade edebiliyorlar. Ancak bu yeterli değil. Ergenlik duygusal patlamanın yaşandığı dönemdir. Özellikle hormonal altüst oluşlarla birlikte ergenler aynı anda birçok duyguyu yaşamak zorunda kalıyor ki biz bu duygulara karmaşık duygular diyoruz. Yukarıdaki iki örnekten devam edersek sınav korkusu yaşıyor, bunu hissediyor ama ancak birisi sınav kaygısı deyince yaşadığı duygunun bir adı olduğunu, genel bir durum olduğunu fark ediyor. Özellikle ergenliğin ilk yıllarında gençlerin duygu dünyalarında ne olup bittiğini kendilerine ve başkalarına doğru bir şekilde ifade etmeleri çok önemli. Çünkü kişi ancak ne hissettiğini kendisine ve başkalarına aktardığı zaman gerçek manada kendisini tanımış, gerçek manada başkalarıyla duygusal bir bağ kurmuş oluyor. En temel duygularımızdan biri olan korku kavramını ele alalım. Bir şey hissedersiniz, korktuğunuzu bilirsiniz, ellerinizi ovuşturursunuz, belki terlersiniz. Ama korkunun basit bir ürpermeden vesveseye, oradan kaygı ve panik atağa uzanan bin bir tonu var. Biz tüm bu farklı korku hallerinin her birine tek bir ad verdiğimizde, karmaşık bir meseleyi hem kendimiz hem de çevremiz için bir örtüyle örtmüş oluyoruz. Duyguları tanıma becerisinin en önemli adımlarından birinin duyguları adlandırmak olması işte bu yüzden. Duyguları anlamlandırmak. Duyguları tanıma becerisi kazanmanın üçüncü ve son adımı duygularımızın ne anlama geldiğini kavramak. Bazen duygularımızın farkına vararız, onları doğru bir şekilde adlandırırız ama o duygunun bizim için ne anlama geldiğini bilmeyiz. Korkuyla başladık, oradan devam edelim. Bazen korkarız, korktuğumuzu biliriz ama neden korktuğumuzu, bu korku halinin bizim için ne ifade ettiğini bilmeyiz. Sınav korkusu acaba gerçekten sınavdan korkmak mıdır? Yoksa o korku etrafa rezil olma korkusu mudur? Belki de sınavdan değil, sınav sonrasında başımıza gelecekleri abartmış olmaktan dolayı bu kadar korkuyoruzdur. Çünkü bilinmezliktir en çok bizi korkutan, coşku ve mutluluk içinde benzer bir durum söz konusu. Bazen içimizde büyük bir sevinç olur ama bunun nedenini tam olarak çözemeyiz. Küçük bir olayın bizi neden bu kadar çok mutlu ettiğini ya da büyük bir olayın bizi neden beklediğimiz kadar mutlu etmediğini anlamaktan söz ediyorum. Bütün bu karışıklığın hem gençler hem de onların yakınları için ne tür yanlış anlama ve çatışmalara yol açacağını sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Aile içinde yaşanan pek çok iletişim kazasının bu anlamda duyguları tanıma becerisindeki noksanlıktan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bir kişinin kendisini çok iyi tanımasının yolu o kişinin herhangi bir olayın onları neden belli bir duygulanıma yönelttiğini bilmesinden geçiyor. Özellikle ergenlik döneminde duygularının kaynağını bilmekte zorlanan gençler için bu oldukça geç kazanılan bir beceri. Gençler gelişimin doğası gereği ergenliğin başlangıcında hem öz benliklerini fark etmekte zorlanır hem de birazdan göreceğimiz gibi başkalarının duygularını anlamakta güçlük çekerler. Hissettiğimiz duygulanımın tam olarak neye tekabül ettiğini tarif etmek, adını koymak ve neden bu duyguya kapıldığımızı kendimize itiraf etmek bile tek başına bizi rahatlatmaya yetebilir. Belki okuldaki bir arkadaşınızın bir bakışı, belki sınavlar, belki de başka bilmediğiniz bir sebepten dolayı gergin olabilirsiniz. Gerginliği gidermenin yolu o gerginliğe tam olarak neyin sebep olduğunu bilmekten geçiyor. Ancak duyguları tanımak tek başına yeterli değil, duyguları yönetmek de şart. Duyguları yönetmek, emotion regulation. Tıpkı zihinsel becerilerde olduğu gibi belli bir zihinsel potansiyele sahip olmak yetmiyor. O potansiyeli iyi bir şekilde kullanmayı da becermek gerekiyor. Bilimsel literatürde benlik kontrolü yani self-control, benlik yönetimi yani self-regulation ya da duygu kontrolü yani emotion control başlıkları altında farklı veçeleriyle incelenen bu kavramı Thompson 1994 bu kitap çerçevesinde insanın kendi duygularını doğru bir şekilde idare etmek olarak tarif edeceğim. Duyguları etkin bir şekilde yönetme becerisini okul öncesi dönemde kazanıyoruz. Ama daha evvel ifade ettiğim gibi ergenlik dönemiyle birlikte karmaşıklaşan duyguların yönetimi de daha karmaşık oluyor. Her iki dönem içinde geçerli olan kural aynı. Duygularımızı nasıl kontrol edebileceğimizi, onları nasıl en etkin şekilde yönetebileceğimizi öğrenebiliriz. Çünkü duyguları yönetme becerisi öğrenilebilir bir beceri. O nedenle özellikle yönetsel beceriler başlığı altında okul öncesi yıllardan başlayarak üzerinde giderek daha çok durduğumuz kavram da özünde kişinin kendi duygularını özellikle zor koşullarda ya da baskı altında yönetmesini temel alıyor. Besten Miller 2009. Dilerseniz meseleyi biraz olsun akademik dilden kurtarmak adına gündelik hayattan bir örnekle anlatayım. Bazen etrafınızda birisi kendini kaybeder, sinirlerine hakim olamaz, duygularına yenik düşer. Haklıyken haksız çıkar. Hiç olmadık yere incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle sorun çıkaran böyle insanları evde, okulda, trafikte görmüşsünüzdür. İşte bütün bu örneklerde asıl olan kişinin duygularını kontrol etmekte başarısız olmasıdır. Tersi de olabilir. Çok zor şartlarda stres altında olsalar dahi aklı selim davranan, etrafta tahrik edici unsurlar da olsa berrak bir zihinle duygularına yenik düşmeden karar verenler de vardır. Sinirleri alınmış dediğimiz türde insanlardan söz ediyorum. Ki biz o insanlara sinirlerine hakim olan yani duygularını iyi yöneten insanlar diyoruz. Tekrar kuramsal çerçeveye dönersek, duyguları yönetme becerisini, yani emotion regulation, kazanmak için insanın aklını iyi kullanması, yani literatürde kullandığımız terimle yönetsel becerilere, yani executive functions'a sahip olması gerekir. Bu kavramlardan ilki duygusal gelişimi, ikincisi zihinsel gelişimi ifade eder. Ama gördüğünüz gibi insan gelişiminde her şey bir diğerini tetikliyor. Ancak bu iki kavramın hem İngilizce karşılıkları hem de Türkçe çevirileri oldukça sorunlu. İşletme alanından ödünç alınan kavramlarla adlandırıldıkları için aslında birbiriyle ilişkili iki beceriyi ayrıştırıyoruz. Oysa güzel dilimizde duygular ile beyin arasındaki bağ zaten kurulmuş, duygu kontrolü ile yönetsel beceriler zaten eşleşmiş. Hatırlayın, eskiler hersim çıktı der. Biz duygularımızın kontrolünü yitirince sinirlendim deriz. Diyeceğim, akıl ile beyin arasındaki mesafe o kadar da uzak değil aslında. Hatırlayalım, ergenlik dönemiyle birlikte gençlerin beyinlerindeki duyguların merkezi olan amigdala ilk gelişen bölge. Hızlı duygulanım yaşayan gençlerin bu duyguları yönetmesi için gerekli olan kontrol mekanizması biraz daha geç gelişiyor. Zihinsel gelişim bölümünde incelediğimiz bu temel gelişim mekanizmasından dolayı gençler duygularını tanıma ve olabildiğince kontrol etme becerisine ihtiyaç duyarlar. Aksi durum onları riskli bir takım davranışlara iter. Aile içinde çatışma, okul ve akranlar arası şiddet ve başta trafikte olmak üzere farklı alanlarda riskli davranışlara yönelen gençlerde duygu kontrolünün zayıf olduğunu biliyoruz. Bu konuya bir sonraki bölümde tekrar döneceğiz. Oturup ince şeyleri düşünmek. Peki duyguları nasıl yönetebiliriz derseniz, elimizde sihirli bir formül var. Oturup ince şeyleri düşünmek. Yani topun gelişine vurmamak, o topu kontrol edip sonra belli bir hedefe göndermek. Anlık da olsa ne olup bittiğini anlayacak kadar etrafa bakıp sonra karar vermek. Aslında öfkeyle kalkan zararlı oturur sözü anlatmaya çalıştığım stratejiyi gayet güzel açıklıyor. Çünkü biz bir olaya ya da kişiye tepki verirken sadece o anda olup bitene değil, geçmişten getirdiklerimize de tepki veriyoruz. Gıcık olduğumuz biri doğru bir şey de yapsa size ters görünmez mi? Sevdiğiniz biri hoşunuza gitmeyen bir şey yapsa da size sevimli görünmüyor mu? Yanına kar kalmıyor mu? İşte bütün bu durumlarda duygularımızı önce fark edip hangi tepkiyi niçin verdiğimizi bilirsek uzun vadede daha sağlıklı kararlar vermiş olacağız. Her ne kadar temel duygu yönetim becerileri erken yaşta kazanılıyor olsa da ergenlik çağında da bu beceriyi pekiştirmek mümkün. Murray ve Rosenbaum 2017 tarafından derlenen çerçeveye göre gençlere duygu yönetimi becerisi kazandırmak için 3 farklı strateji uygulayabiliriz. İlk olarak gençlere evde ve okulda model olabiliriz. Biz sinirlendiğimizde kontrolü kaybediyorsak, öfkemizi denetleyemiyor, özellikle stres altında olduğumuzda kontrolümüzü kaybediyorsak, çocuklarımız da bize bakıp benzer koşullarda benzer tepkiler verecektir. Elbette medyadan topluma yön veren siyasi liderlere kadar her aşamada yetişkinlerin gençlere öfke kontrolü konusunda model olması gerekir. Ama biz meselenin doğrudan kontrol edeceğimiz tarafına odaklanıp çocuklarımıza sinirlerin kontrol edilebilir bir faktör olduğunu göstermeliyiz. Telkin yetmez, asıl olan davranış. İkinci olarak gençlere karar verme becerisi kazandırarak gerektiğinde onların risk almasına da destek olmalıyız. Sağlıklı bir ilişkiyle kendini güvende hisseden çocuklar zaten ailelerine aldıkları riskleri iletecek, hata yaptıklarında korkmadan o hatalarından alacağı dersler konusunda ailelerinden destek alacaklardır. Eğer evde korku ve ilişkide güvensizlik hakim ise gençler hata yapınca ya da büyük bir risk alınca evdekileri haberdar etmeyecek, böylece yaptıkları hataları düzeltmek için ebeveyn desteğinden yoksun kalacaklardır. Unutmayın, gençler gelişmek için risk almak zorunda. Sizin o fotoğrafta olmanız arada kurduğunuz güven ilişkisine bağlı. Son olarak gençlerin yaşadığı ortamlarda, yani başta ev, okul ve okul dışı zamanların geçirildiği ortamlarda mümkün olduğunca riskler kontrol altında tutulmalı. Ev ortamında gençlerin yoğun duygusal anlarında onların sakinleşmesi için zaman ve mekan ihtiyaçları karşılanmalı. Öfke nöbetleri olduğunda o noktada tüm sorunları alelacele masaya yatırmaktan ya da o öfkeyi başka bir öfke nöbetiyle karşılamaktan kaçınılmalı. Onlara nefes alacak fırsatlar sunulmalı. Özetle her şey her konuda olduğu gibi erken yaşta ve evde başlıyor. Gençlerimizin bu yüzyılda başarılı bir birey olması için elzem olan duygusal zekanın ikinci ayağı olan duyguları yönetme becerisi için de aynı kural geçerli. Başkalarının duygularını anlama becerisi, empati. Duyguları tanıma becerisinin doğal bir sonucu olarak başkalarının duygularını da tanıma becerisi geliştiririz. Sosyal ilişkilerin temeli olan başkalarının duygularını anlama becerisine empati diyoruz. Kendi duygularını fark edip doğru bir şekilde adlandıran ve anlamlandıran bireylerin başkalarının duygularını da doğru bir şekilde anlama becerisine sahip olduklarını biliyoruz. Kendi duygularından bir haber olan, kendi duygularını tanımlama ve anlamdırmada sıkıntı çeken bireylerin başkalarının duygularını anlamasını beklemek beyhude. O nedenle duygusal zekadan söz ederken önce duyguları tanımaktan, sonra duyguları kontrol etmekten söz ettik. Ancak bu iki adım olunca üçüncü adım yani kendimizi başkasının yerine koyma empati becerisi geliyor. Empati kavramı aslında zihinsel gelişim aşamalarının bir sonucu olarak gelişir. Piaget'in ünlü perspektif deneylerini incelerseniz, orada bir çocuğun ancak belli bir zihinsel seviyeye, ki bu okul yıllarına denk geliyor, ulaşınca bir objeye başkalarının açısından bakma becerisi kazandığını göreceksiniz. Bu kazanım sonucu ergenlikle birlikte çocuklar sadece zihinsel olarak değil, duygusal olarak da başkalarının gözünden bakmayı öğreniyorlar. Yani okul öncesi dönemde sağlam bir duygusal bağ ile başlayan, okul yıllarında yaşanan zihinsel gelişme sayesinde birden çok perspektifle hayatı kavramayı öğrenen ve ergenlik döneminde kendini başkalarının ayakkabısı içine yerleştirecek kadar duygusal bir perspektif kazanan bireylerde gelişiyor empati. Gençlerde romantik ilişkiler. Gençlik demek aşık olmak demektir. Türküler, şarkılar, romanlar, filmler hep aynı şeyi söyler. Gençler aşık olur. Bu kitabı yazarken farklı yaşlardan gençlerle derinlemesine sohbetler yaptım ve fark ettim ki bu gençler bizim gibi aşık olmuyor. İlk başta ifade etmiştik, ergenlik özellikle sosyal ve duygusal gelişim bağlamında zamandan ve kültürden etkilenen bir dönem. Her devir kendi genç kuşağını yaratıyor, her kuşak da kendi romantik ilişkilerini. Bu anlamda şimdiki gençler için aşk kavramı ile bizim gençliğimizde yaşadığımız aşk kavramı elbette aynı olmayacaktır. Biz her bahar aşık olan, her yaz bir daha aşık olan, imkansız olana aşık olunması gerektiğine inanan bir kuşaktık. Selvi boylum, al yazmalım diyeyim gerisini siz tamamlayın. Oysa şimdiki gençler ne kendilerini baharla, yazla sınırlı tutuyor, ne de aşkın öyle ulaşılmaz, imkansız bir şey olduğuna inanıyor. Onlar için aşkın ne olduğunu tarif etmek yerine, gelin günümüzün gençlerinin neden önceki kuşaklardan farklı duygusal gelişim süreçlerinden geçtiğini anlamaya çalışalım. Bu devirde gençliğini yaşayanları, diğer genç kuşaklardan ayıran faktörlere şöyle bir baktığımızda üç temel fark görebiliriz. İlk olarak şimdiki gençler teknolojinin ilerlemesi ve ekonomik refahın artmasıyla birlikte arzu ettikleri pek çok şeye anında ulaşabiliyorlar. İkinci olarak şimdiki gençler için seçenekler neredeyse sınırsız. Son olarak gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki o kalın duvar artık giderek ortadan kalkıyor. Şimdi gelin bu üç faktörü tek tek inceleyelim. Şipşak tatmin. Amerika'daki ilk yıllarımda 90'ların ortasında en büyük sıkıntım arzu ettiğim Türkçe kitaba ya da müziğe ulaşamamaktı. Her seferinde memleketten Amerika'ya gelince bavulumu kitap ve CD'lerle doldururdum. Aklıma bir türkü düşerdi. Aylarca beklerdim ki biri memleketten o türkünün olduğu kaseti bulup bana göndersin. Bir kitap çıktığını duyardım. Aylar sonra ancak elime geçerdi. O nedenle Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filminde annesinin mezarına o Mahsuni Şerif türküsünü ulaştırabilmek için radyo başında beklediği sahneyi çok severim. Oysa siz eğer arzu ederseniz hemen şimdi bu kitabı bırakıp bu arzunuza Çeşmi Siyahım yazısını YouTube'a yazacak kadar geçen zamanda ulaşabilirsiniz. Benzer durum hayatın her alanında geçerli. İstediğiniz yemeği getirtebilir, istediğiniz haberi anında uçurabilirsiniz. Özellikle orta sınıf çocukları için bu çağ şipşak tatmin çağı. Gündelik hayatın her alanında insanların arzularına bu kadar rahatlıkla ve anında ulaştığı bir çağın elbette ergenlerin duygusal dünyasına da bir etkisi olacaktır. Gerek teknolojinin gündelik hayatın her alanında işimizi kolaylaştırması, gerekse ekonomik olarak refahın geniş kesimlere yayılması sonucu yeni kuşaklar bir şeyi arzu edince artık eski kuşaklar gibi beklemek zorunda değil. Yeme içmeden yani fast food'dan insan ilişkilerine bu şipşak tatmin alışkanlığı yeni kuşakların sebat etme, sabretme, gerektiğinde arzuları erteleme gibi hayatta başarı için çok gerekli olan temel becerileri kazanmasını zorlaştırıyor. Getir, indir, izle, tıkla gibi komutlarla arzularına ulaşarak ergenliğe adım atan gençlerin duygusal ihtiyaçlarını da şipşak çözmeye yönelmesi gayet doğal. Aylarca mektup beklenen, yüzünü görmek için yazın gelmesi iple çekilen aşkların zamanı geride kaldı. Şimdiki aşklar da şipşak. 9. ayrımın sonu. Sayfa 106.